أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على قرة أعيننا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على رسولنا محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم بارك على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم ارحم رسولنا محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين، في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار، واجعلنا عندك لمن المصطفين الأخيار. اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار، واجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رب إني لا أحصي ثناء عليك، فأنت كما أثنيت على نفسك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأما بنعمة ربك فحدث. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام بوهاري'nin sahihini okumayı sürdürüyoruz. Kitabul Hac, Hac bölümündeyiz. Hac ile alakalı ayrıntılı rivayetleri paylaşıyor İmam Buhari bizimle. En son kaldığımız bab başlığı Bâb-ı-Tîbî'inde l-İhram. İhramda veya ihram esnasında veya ihramlanma esnasında koku sürünmek. وَمَا يَلْبَسُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُحْرِمَ. İhrama girmek isterse veya ihramlanmak isterse ne giymesi icap eder? وَيَتَرَجَّنُ ve taraklanması, وَيَدَّهِنُ ve kokulanması diye İmam Buhari başlık atmış. وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ. Başlığa ilaveten İbn Abbas'tan şu bilgiyi aktarıyor radıyallahu anhuma. Allah kendisinden de babasından da razı olsun. يَشُمُ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ. İhramlı kimse reyhanı koklar diyor İmam Buhari. Reyhan dediğimiz kokuyu koklayabilir. وَيَنْظُرُ فِي الْمَرْأَةِ. Kadına bakabilir. وَيَتَدَاوَى ve tedavi olabilir. بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ. Yediği cinsten yağlarla tedavi olabilir. Yani üzerine sürebilir. Belli bölgelerini rahatlatmak için. Rahatsızlıkları olanlar açısından demek ki krem gibi kullandıkları yağlar varmış. Bunlar da ihrama mugayir şeyler değil. İbn Abbas'ın fetvası mucibince. وَقَالَ اَطَاءٌ. Ata da dedi ki, şimdi de Ata'dan aktarıyor İmam Buhari. يَتَخَتَّمُ. Yüzük takınabilir. وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ. Himyan giyebilir. Himyan dedikleri bu karın bölgesinde işte içine para koymak için yahut
kuşak.
Evet, kuşak. وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ veya kuşaka benzer bir maksatla giyilen, sarılan elbise. وَطَافَ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ anhuma. İbn Ömer radıyallahu anh tavaf etmiştir. Ve huve muhrimun, ihramlı olduğu halde. Ve kad hazama ala batnihi bi thawbin. Karnına bir kıyafeti bağladığı halde. Demek ki yani herhangi bir kıyafetini kuşak gibi karnına sarmış. Bunu ihramıyla problemli bir durum olarak değerlendirmemiş. Bir başka bilgi bab başlığına eklediği İmam Buhari'nin وَلَمْ تَرَى عَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِالْتُبَانِ بَأْسًا. Ayşe radıyallahu anh tuban giymekte sakınca görmemiş ihramlı kimseler için. Tuban ne? سَرَاوِيلُ قَصِيرَةٌ جِدَّنْ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّضَةِ فَقَدْ يَلْبَسُ الْمَلَّاحُونَ وَمْثَالُهُمْ. Çok kısa pantolonlar veya çok kısa şalvarlar, yani işte iç çamaşır olarak alttan giyilen şeye benzer bir şey.
Tuman derler.
Tuman, işte burada da tuban olarak. B, M'ye kalbetmiş demek ki. Hazreti Ayşe tuman giymelerinde sakınca görmemiş. لِلَّذ۪ينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا. Kendi hevdecini deve üzerine sırtlanıp kaldırıp koyanlar, indirenler. Demek ki onlar bu hareketleri yaparlarken hani avret yerleri görünmesin diye bir de bir bayanı kaldırıyorlar devenin üzerine. Onların tuman giymelerinde bir sakınca görmemiş. Artık bu onlara özgü olduğu anlaşılıyor çünkü kayıtlı bir biçimde gelmiş. İmam Buhari bunu da, bu bilgiyi de buraya aktarmış. Bunların tümü bab başlığı ilişiğindeydi.
Bunlar erkek üstü değil mi?
Hı hı. Evet. Yani sorduğun soruyla 1537.
Şimdi 1460. İhramda iki parça kumaştan başka bir şey giydirtmiyoruz.
Evet.
Evet. Hocam bir yanlışlık olmasın, 1463 yok
mu en son? Abi İbn-i İbban'la karıştırıyorlar. Ha, 1464, bağışlayın. Tamam. Haddesena Muhammed ibn Yusuf'a, bize Muhammed bin Yusuf anlattı. Haddesena Sufyanu, bize Sufyan anlattı. An Mansur'in, o da Mansur'dan. An Said ibn Cübeyr'in, o da Said bin Cübeyr'den. Kale, dedi ki, كان ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت yağlanırdı. Yani saçlarına yağ sürerek ona belli bir kıvam katıyor işte. فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ. Ben de varıp İbn Ömer'in bu davranışını İbrahim'e anlattım. Ona dedim ki, Abdullah bin Ömer ihramlıyken saçlarına yağ sürüyor. Olabilir mi bu diye sordum. قَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ. O da bana Allah'ın elçisinden gelen Hazreti Ayşe'nin şu rivayetini aktardı. Dedi ki, haddeteni el-esvedu, bana el-esved anlattı. An Aişete radıyallahu anha, o da annemiz Aişe'den, Allah kendisinden razı olsun, kâlet, demiş ki, ke'enni anzuru ilâ vebîsittîbi fî mefâriki Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve muhrimun. Şu an sanki Allah'ın elçisinin saç aralıklarında kokunun parıltısını, ya koku miktar yağlı bir şey, onu sürünmüş, onun oluşturduğu parıltıyı şu an görür gibiyim. كَاَنِّي أَنْدُرُ اِلَى وَبِيْسِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Dolayısıyla da İbrahim gelen kişiye cevap olarak Hazreti Ayşe'den gelen bu rivayeti aktarmış. Demek ki Allah'ın elçisi de ihram öncesi bedenine veya saçlarına yağ ve benzeri koku sürünebiliyormuş. Bir sonraki rivayetteyim, aynı başlığı altında. İbrahim kim? Yanın haliyle İbrahim dendiğinde en-Nehai olabilir. Bir sonraki rivayetteyim.
Bu yağ niye sürüyorlar hocam?
Yağ niye sürüyorlar? Saç şekil alsın diye.
Sağlık için.
Şimdi vücuda girdi.
Ben gibi. Çünkü hele hele uzun olunca onun taranması, düzenlenmesi, kuru kuruya öyle kabarık durur. Dolayısıyla yağla belli bir kıvam alıyor, derli toplu duruyor. Hatta böyle somuğu dedikleri cinsten saçı bir arada tutan maddeler de kullanıyorlar. Yani bir miktar jöle gibi yapışkanımsı. O daha uzun süre temiz kalmasını sağlıyor. Toplu durduğundan, hava aldırmadığından. İçine işte haşere vesaire girmemesini de sağlıyor. Dolayısıyla yani telbit dediğimiz o türden şeyler de yapıyorlarmış. Saç çok olunca onu bir arada tutacak. İşte örmek gibi, örmek de bu yöntemlerden bir tanesi. Tabii hac, ihram sonrası artık tamamını mı keser yoksa kısaltır mı kendi bileceği şey. Evet.
Saçlar uzun olduğu olmuş da yanılıyor değil mi?
Tabii.
Böyle sizin gibi altı daha farklı olmuş.
Yani rivayete göre mescitteyken annemiz odadan tarıyormuş. Yani Hazreti Peygamber itikafta mescitte yanaşıyor hanesine. Pencere aralığından Hazreti Ayşe onun saçlarını tarar, örer, şekil verir. Dolayısıyla öyle benle kıyas edilebilecek bir durum yok ortada. Çok daha fazlası var. Yani o kadarına bizim cesaretimiz de yok.
Hocam temizlik cinsi sabun cinsinden bir şeyler var mı?
Temizlik cinsi evet. Bitkisel temizlik malzemeleri var. Kullanıyorlar. Tabii ki.
Hocam, şimdi
daha fazlası var. Yani temizlik sonrası, yıkama sonrası bir de kokulandırma, yağlama ve benzeri malzemeleri de var. Yani ve üstelik bugünküne nazaran çok daha tabii, kimyasal olmayan. Düşünün ki o günkü sıcak ortamda ve yerler, toprak böyle yani asfalt falan da değil, hava sürekli belli bir toprak yükü taşıyor. Onları o ortamda saçlarına bakım yapabiliyorlardı o araçlarla, malzemelerle.
Hocam şimdilik iyi bakmıyorlar saçlarımıza tamları. Üstüme çevre yani.
Onun başka nedenleri olsa gerek. Yani bunu yani saç uzatmayı başka bir kesimin sahiplenmesi dolayısıyla belki bir mesafeli duruş olmuş olabilir. Yoksa asli olaraktan böyle bir sakıncalı bir durum değil. Tekrar Müslümanlar da uzatırlarsa, bunu sahiplenirlerse o zaman o dediğiniz algı da çözülüverir.
Ulema sınıfı pek çekmemiş herhalde,
evet.
Kesmesini öğrenmişler. Öyle gelişmiş olabilir.
Evet. Bir sonraki rivayetteyiz. 1465 nolu rivayet. Haddesena Abdullah ibni Yusuf'a. Bize Abdullah bin Yusuf anlattı. اَخْبَرَنَا مَالِكٌ bize Malik haber verdi. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ o da Abdurrahman bin el-Kasım'dan عَنْ اَب۪يهِ o da babasından عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ anha o da annemiz Ayşe radıyallahu anhadan زَوْجِ النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem Nebi aleyhissalatu vesselamın eşi yani annemiz قَالَتْ dedi ki كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ihramlanması için koku sürerdim kendisine. Yani Allah'ın Resulü ihrama girecek, duş almış, hazırlık yapmış. Allah'ın Resulü'nün bedenine, mafsal aralıklarına, demin geçen mefarih kelimesi de bu anlamda düşünülebilir. Koku sürerdim diyor. Hine yuhrimu ihrama girdiği vakit. Ve lihillihi bir de ihramdan çıkarken kable en yatufa bil beyti. Beyti tavaf etmeye gitmeden Yani ihramdan çıkıp sonra Beyt-i Tavaf'a gidiyorsa, ihramdan çıkıp Beyt-i Tavaf'a gitmeden önce o aralıkta da yine Allah'ın elçisi aleyhissalatü vesselama koku sürerdim diyor annemiz Aişe radıyallahu anha.
Şey hadislerin genel bir aşamlarından gelmesi sanki Peygamber Efendimiz o bakımdan ne böyle yapıyormuş gibi bir şey geliyorsa
yok, biraz daha genç meraklı bir iki en önemli şey hadis rivayetinde rivayet sahibi olabilmek, bir şeyler aktarabilmenin imkanı Allah'ın elçisinden sonra yaşamaya bakıyor. Siz Allah'ın elçisinden sonra bir sene, altı ay, on ay, ne bileyim iki sene böyle kısa süreli yaşamış iseniz, daha henüz Allah'ın Resulü'nü sizin kadar tanıyan kimseler hayattayken kime ne anlatacaksınız? Herkes zaten Allah'ın Resulü'nü sizin kadar tanıyor. Allah'ın Resulü hakkında rivayet aktaranlar daha uzun süre yaşayanlar, bir sonraki nesliyle ve sahabe neslinin azaldığı bir döneme kadar yaşayanlar. Onların etrafında hemen tabi'in sonraki nesil kümelenmiş. Nasıldı? Nasıl, şunu nasıl yapardı? Bunu nasıl ederdi? Onlar da bildiklerini aktarmışlar. Hazreti Ayşe de Allah'ın Resulü'nden sonra uzun süre yaşayanlardan bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam herhalde 38 yıl kadar yahut 39 yıl kadar Allah'ın elçisinden sonra yaşam sürdü annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a. Vefat ettiğinde de yanılmıyorsam yine ya 17 ya da 18 yaşındaydı. Toplarsanız 17 veya 18 ile 38'i 48, bir 8 daha koyarsanız 56. Evet, 55-56 yaşlarında vefat etti annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a. Dolayısıyla Allah'ın Resulü'nden sonraki bu 38 yıllık dönemde çokça rivayet etme imkanı buldu. Diğer annemiz, annelerimiz aynı fırsata kavuşmadılar. Çünkü onlar Allah'ın elçisiyle belli bir yaşta evlendiler. Ama Hazreti Ayşe olabildiğince küçük bir yaşta evlendiği için olabildiğince daha uzun bir süre yaşama imkanı oldu. Bu da ona bildiklerini anlatma, aktarma fırsatı verdi. 1465 nolu rivayet. Ti okuduk. Böylece bab başlığı altındaki iki rivayeti de okumuş olduk. Yani bab başlığımız ihramlanma esnasında koku sürünme ve ihramda ne giyme ve koku ve yağlanma ile alakalıydı. Bir mülahazanız yok ise babla alakalı bir sonraki baba geçeceğim. Yani rivayette öyle gözüküyor. Evet, fıkıhta çünkü biraz buna paralel durmayan rivayetler de gelecek. Dolayısıyla konunun biraz tartışılan bir tarafı var. Ama koku sürünülebileceğini söyleyen bu rivayetler dahi ihramlıyken ihram üzerine koku sürünme anlamında değil, ihrama girmeden evvel vücuda sürülen kokudan söz ediyor. Siz artık ihrama girdikten sonra onunla ilişiğiniz, kokuyla ilişiğiniz kesiliyor. İhram öncesine sürdüyseniz onunla iktifa ediyorsunuz. Yoksa kıyafetini alsın, parfüm sıksın anlamında değil. Bâbu men ehelle mulebbiden. Mulebbit olduğu halde, yani saçını böyle işte toplamış, zamklamış veya neyse işte olduğu halde telbiyede bulunan kimse diyor İmam Buhari. Muhtemelen Hazreti Peygamber'den söz ediyor aleyhissalatü vesselam. 1466. Yani sizin o hoşlanmadığınız veya ulemanın hoşlanmadığını söylediğiniz surette bir ihramlı birisi var. O gelecek ekrana şimdi. Ve saçı da olabildiğince çok dağılmasın diye böyle o toplamış, örmüş, biriktirmiş böyle. 1540. 1466. Burada çift numaralandırma var da. Haddetene Asbagu. Bize Asbag anlattı. Akhberen Abdu Vahbin. Bize İbn-i Vahb haber verdi. Yani Yunus'a. O da Yunus'tan. Yani İbn-i Şihab'in. O da İbn-i Şihab'tan. Yani Salim'in. O da Salim'den. Yani Ebihi. O da babasından. Yani Ömer'den. Radiyallahu anh. Kale dedi ki. Semi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yuhillu mulebbiden. Ben Allah'ın Resulünü saçlarını dağılmasın diye toplamış bir halde iken ihramda telbiye getirdiğini biliyorum, duydum demiş Hazreti Ömer radıyallahu anh.
O zaman hocam biz bu sünneti terk mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun saç
giydi. Yani bunun sünnet olmadığını söyleyen kimse yok. Ancak Allah'ın Resulü'nün saçlarını kısalttığı da, kısalttığı dönemler de var. İhramda kestiği şey var. Fakat rivayetlerde kendisinin uzun saçlı olabildiğini görüyoruz. Ne kadar bir yaygınlıkla onu bilemiyorum. Hep mi uzun saçlıydı? O konuda bir böyle bir şey yapamam ama saç konusu oldukça biz onu uzun saçlı görüyoruz Allah'ın Resulü'nün.
O dönemde biz yaptırır muhalefet durumu söz konusu olabilir.
Tabii tarama yöntemleri açısından da gelen bazı rivayetler var. Yani işte diyelim ki Yahudiler hep bir biçimde tarıyorlarsa Allah'ın Resulü farklı yapardı. Onlar tek yana tarıyorlarsa Allah'ın Resulü ortadan bölüp iki yana taramayı tercih ederdi diye bir rivayet vardı yanılmıyorsam. Sonra bundan da vazgeçti, başka türlü taramaya başladı. Biçiminde rivayetler var. Ama ortada böyle kel dazlak bir resim yok yani.
Bizim gibi
yok. Böyle yani tümüyle sıfıra kazıtılmış bir resim yok. Ama bilebildiğim kadarıyla Hazreti Ömer'in herhalde ön kısmı böyle dökük bir vaziyette herhalde. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ben onu saçlı birisi diye tahmin ediyorum ama ön taraftan saçları yokmuş herhalde, dökülmüş herhalde. Öyle mi? Onun için de mi söylemedim?
O ayrı da bizim gibi böyle tıraş olan olduğu şekilde falan mıydı?
Olabilir herhalde. Bilemiyorum. Varsa o da önümüze gelecektir. Şimdilik uzun saçlılar geliyor. Ama çok hadisle uğraşırsanız zaman içerisinde saçlarınızı uzatma refleksiniz veya dürtüleriniz gelişebilir. Çünkü karşınızda son derece sevdiğiniz bir şahsiyet var ve onu gah saçlarını yağlatırken, gah örgüsünü çözdürürken vesaire görünce zaman içerisinde ünsiyet kazanıyorsunuz bu malumata, bu bilgiye ve vaktiyle sizin nazarınızda muhal olan yani ben böyle yapmam dediğiniz şeylere yakınlaşmış bulunuyorsunuz. Kuşkusuz bizim, etki ediyor.
Bizim gibi biraz zor. Bizimki Amerikan tarzı. Evet. Enişte kısaltılıyor falan.
Bu Amerikan sünneti diyorsunuz yani.
Biraz
öyle.
O dönemde kısa saç tutmak da zor. Devamlı kes. Onlar kim uğraşacak?
Benim yeğenim böyle saçlarını uzatmıştı. Rahmetli abim döve soktuğunu saçlarını kesti.
Evet. Bir sonraki rivayetteyiz. Bir sonraki bab başlığındayız daha doğrusu. Bâbul ihlâli inde mescidi Zülhüleyfeti. Zülhüleyfe mescidinin orada telbiye getirmek. Lebbeyk Allah. Oradan itibaren hacca giriş yapmak demek olur. Hatırlarsanız Zülhüleyfe Medine'den hacca iştirak edeceklerin mikatı olarak geçen derste okuduk. Pek çok hadis vardı o konuda. Medine'den Mekke'ye gelecekler için. Dolayısıyla Allah'ın elçisi aleyhissalatü vesselam da orayı mikat olarak hacca girmek için kullanmış. Hadiste de bu anlatılacak. 1467. Haddetena Ali ibn Abdullah bize Ali bin Abdullah anlattı. Haddetena Sufyan bize Süfyan anlattı. Haddetena Musa bin Ukbe bize Musa bin Ukbe anlattı. Semi'tu Salim ibn Abdullah ben Salim bin Abdullah'ı işittim. Kale demişti ki Semihat İbni Ömer radıyallahu anhuma, ben İbni Ömer'i işittim diyordu ki, demiş İmam Buhari ve sonra yine İbni Ömer'e kadar ulaşacak bir başka kanalla tekrardan isnat vermeye devam ediyor. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ İmam Buhari Abdullah bin Mesleme'den de ayrıca عَنْ مَالِكٍ o da Malik'ten عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ o da Musa bin Ukbe'ten hemen yol birleşti. Musa bin Ukbe'ye İmam Buhari bir Ali bin Abdullah ve Süfyan kanalıyla, bir de Abdullah bin Mesleme ve İmam Malik kanalıyla ulaşıp aynı rivayeti almış. Dolayısıyla her iki tarikini de çatalın birleştiği yere kadar burada vermeyi murad etmiş. İsnadın, bu konuda kendisine ulaşan isnadın zenginliğini göstermesi bakımından. Ennehu semi'a ebâhu. O da Salim'den, o da Abdullah bin Ömer'den. Salim babasını işitmiş, diyormuş ki yekulu مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Zülhüleyfe, orada mescit olduğu için mescidin yeri diyorlar oraya. Mescidin yerinden gayrı bir yerden ihlal, yani ihrama girmemiştir. Telbiye de bulunmamıştır. Allah'ın Resulü hep oradan, orayı mikat olarak kullanmıştır diye. Zaten kendisi Medine'den yola çıkarak hacca gittiğinden kullanacağı yer de orası. Bunun dışında Allah'ın Resulü'nün ihrama girdiği bir nokta olmamıştır demek istiyor İbn Ömer radıyallahu anh. Yani Mescide Zülhüleyfe'ti, yani Zülhüleyfe Mescidini kastetmiş İbn Ömer radıyallahu anh. Okuduğumuz bab başlığı altında sadece tek bir hadis vardı. O da bu hadiste. Bir mülahaza yok ise sonraki bab başlığına geçiyorum. Bâbu mâ lâ yelbesul muhrimu minethiyâbi. İhramlı kimsenin elbiselerden yana giymeyecekleri şeyler veya giymemesi gereken şeyler diye bir bab başlığı. 1543 Haddethena Abdullah ibn Yusuf'a, bize Abdullah bin Yusuf anlattı. Ekberena Malikun, bize Malik haber verdi. An Nafi'in, o da Nafi'den. An Abdullah ibn Umar'a radıyallahu anhuma, o da Abdullah bin Ömer'den. Allah kendisinden de babasından da razı olsun. Enne racülen, anlatmış ki bir adam kâle, dedi ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ İhramlı kimse elbiselerden yana neler giyebilir? Soru enteresan. İhramlı kimse neler giyebilir? قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam da cevaben dedi ki لَا يَلْبَسُ الْقُمُسَ Gömleklerden giyemez. O neleri giyebilir diye sormuş. O da cevaben giyemeyeceklerini, giyemeyecekleriyle cevap vermiş. Gömlek türü giyemez. وَلَا الْعَمَائِمَ Amaim de giyemez, yani başlarını örttükleri şeyler. Ve lesseravilat. Seravilat da giyemez, yani sirval dedikleri bunun çoğulu. Sirval sanıyorum bize şalvar olana kadar o kelime öyle bozulmuş. Sirval dedikleri, yani her iki bacak için ayrı, her iki bacağın ayrı içine girdiği o şalvar yapı, sirval. Tabi daralmış haliyle pantolon. Sirval de giyemez. İhramlı kimse. Velel beranise. Bu da çoğul. Bu da burnusun çoğulu. Bize de sanıyorum bu bornoz olarak gelip girmiş. Onu da giyemez. O da böyle çift kollu cübbevari bir kıyafet. وَلَا الْخِفَافَ Ayakkabı da giyemez. Hifaf, önü arkası kapalı ayakkabı. Yani ayakkabı işte. Kap bir şekilde ayağa giyilen şey. Bunları giyemez. Diye cevap vermiş Allah'ın Resulü. Ancak ayakkabı konusunda bir tolerans açmış. İlla ahadun, ancak bir kimse olursa ki la yecidun aleyn, iki nal bulamadı ki nal giymesi gerekiyor yani işte terlik. Eğer bulamaz ise, ki biz bulamamıştık, satışta yoktu. فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ O zaman iki ayakkabı giysin. وَلِيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ Ancak arka taraflarını, topuk taraflarını topuk alt hizasına kadar kessin. Veya basabilir de. Yani kesecek durum yoksa basarak da. Yeter ki aynı terlik gibi olsun. Ayağını geri çektiğinde ayakkabı geri gelmesin. Ayak çıksın içinden. O zaman olur. وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا Yine elbiselerden yana مَسَّهُ الزَّعْفَرَانْ اَوْ وَرْسٌ Vars adlı kokudan yahut zaferan adlı kokudan sürülmüş elbiselerden de giymeyin demiş Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Rivayet böyle.
Emin Hoca, başlıkta özel görebilirler. Bir manada bakıyoruz. Kilot gümceyi giyildi.
Bir önceki rivayette. Değil mi? Hazreti Ayşe, evet, Hazreti Ayşe tuban giymelerinde sakınca görmemişti. Kendi hevdecini taşıyanlar. Taşıyanlar değil de hevdecini dereye sırtlayanlar. Yani o toleransı muhtemelen o kayıtla sınırlı olsa gerek yani. Fıkıhta buna imkan var mı bilemiyorum. Yani kilot giymekten vazgeçemeyen birisi mesela ne yapacak ihrama girdiğinde, bunun bu bir takıntı haline gelmişse şey verilebilir mi, müsaade verilebilir mi? Çünkü kilot nereden bakarsanız bakın hadiste geçen sirvalin kısa hali. Şalvardan yani sirval denen şeyin kısa hali ki tuban olarak da geçiyor. Fakat Hazreti Ayşe bir şey demezdi, sakınca görmezdi diyor rivayette. Bilmiyorum bu bilgiyi ne kadar fakih değerlendirmiştir.
Zaruret olduğu için.
Zaruret. Evet, herhalde. Bir de bir hanımefendiyi gelip hevdecini sırtlanıp devenin sırtına koyuyorlar. Ağır fiziksel hareketler yapıyorlar o esnada. Muhtemelen yani galiz avret mahalleri gözükmesin diye onlara Hazreti Ayşe belki de giymelerini istedi, bilemiyoruz. Bir sonraki rivayet. Bâbu mâ, okuduk bunu. Mâ lâ yelbesul muhrimu minethiyâbi.
Daha önceden de yani ihramı bilen bir toplum orası. Tavabı bilen bir toplum değil mi?
Evet, haccın belli menasiklerini daha önceden de biliyorlar. Yani biz Allah'ın Resulü ne kadar ne olayı çok işte rivayetlerle biliyoruz. Öncesini yani
onlara değişik gelmiş mi? Böyle hadise de görüyor musunuz?
Araştırma gerektiriyor şu an, ben bilmiyorum. Yani cahiliye dönemindeki tavaf algısı, evet bir dönme var. Daha dediğiniz gibi üryan tavaf eden yaklaşım da var. Hac konusunda ihrama nasıl girerlerdi, ne giyerlerdi? O konudaki o ölçüleri neydi veya bir ölçüleri var mıydı? Bunları şu anda bilmiyorum. Bâb-ı rükûbi vel irtidâfi fil haccî. Hacda binek kullanmak, bineğine terkisine birini almak diye bab başlığı atmış İmam Buhari radıyallahu anh. 1469 nolu rivayet. Haddesena Abdullah ibn Muhammed'in bize Abdullah bin Muhammed anlattı. Haddesena Vahb bin Cerir'in bize Vahb bin Cerir anlattı. Haddesena Ebi bize babam anlattı. An Yunus el-Eyli, o da Yunus el-Eyli'den. An Zuhri, o da Zuhri'den. An Ubeydillah ibn Abdillah, o da Ubeydullah bin Abdullah'tan. An İbni Abbas'in radıyallahu anhuma, o da İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan. Bu rivayeti bize İbni Abbas aktarıyor. İbni Abbas'ın da rivayeti çok. Neden çok? Allah'ın Resulüne, yine o da çocukken yetişmiş. Ve neredeyse bize aktardığı rivayetlerin çoğunu sahabeden aktarıyor aslında. Yani doğrudan tanık olmadığı şeyler. Dolayısıyla Allah'ın Resulü döneminde gençlik yaşamış, çocukluk yaşamış, sonrasına uzayan bir ömrü kalmış kimselerin rivayetleri çok. Ama Hazreti Ebu Bekir gibi böyle Hazreti Peygamber'in peşi sıra kısacık bir zaman içerisinde vefat eden kimseler, ne kadar yakın Allah'ın elçisiyle yaşam sürmüş olsalar dahi bunları aktaracak bir muhit bulamamışlardır. Dolayısıyla sahabe içerisinden hadisi bir sonraki nesle aktaranlar, iki kuşak arasında köprü görevi görenler, Hazreti Ayşe gibi, Hazreti Peygamber'le neredeyse çocuk yaşta bir dönemdeki evliliği sonraya kalan uzunca bir ömür, İbni Abbas gibi, Abdullah bin Ömer gibi radıyallahu anh. Tabi buna eşlik eden merak duygusu, ilgi, bunlar da var kuşkusuz. Ama esas olan yine uzunca bir ömür sürmek. Diğer, yani rivayetin diğer aşamalarında da uzun ömür, iyi bir ravi olmanın gereklerindendir. Neden? Çünkü aynı ilgi orada da sürüyor. Diyelim ki şu anda Hicri 2. yüzyıldayız. Allah'ın elçisinden duyan bir kimseden, duyan bir kimseden, duyan bir kimseden rivayet alma imkanımız var hayatta. Falanca şehirde yaşıyor. Gidip böyle iki kişiyle Allah'ın elçisine veya üç kişiyle Allah'ın elçisine ulaşıp o rivayeti alabiliriz. Yahut bizim şehirde onlardan almış biri var. Ondan alırsak dört kişi olacak böyle. Biz ondan, o ondan, o. Onun aldığı kişi hala hayatta. İster miyiz bundan alalım rivayeti? İstemeyiz. Gideriz o şehre. O kişi daha az Allah'ın Resulü ile aramızda kişi olsun. Buna âli isnad diyorlar. Yani isnadın yüksek olması, Allah'ın elçisine daha yakın, arada daha az kişinin bulunması. Dolayısıyla bu hadisçilerde rihle dediğimiz yola çıkma, yola koyulma, gidip hadisi Allah'ın elçisine daha yakın kontak kurulacak bir noktadan elde etme gayretini doğurmuştur. Bu gayrette bir kişi ne kadar uzun ömürlü olursa o kadar çok rivayetini sonraki nesle aktarır. Diyelim ki siz çok rivayet topladınız, hadisçisiniz. Çok rivayet topladınız. 40-50'li yaşlara geldiniz ve artık neredeyse toplamanız gereken bütün rivayetleri topladınız. Ama hala hocalarınızın yarısından çoğu hayatta. Sizden gelip çoğu insan hadis almaz. Çünkü sizin hadis aldığınız kaynaklar henüz daha yaşıyor. Neyi bekliyorsunuz? 60 olacaksınız, 70 olacaksınız. Sizin hadis aldığınız kaynaklar artık çekilecek sahneden siz kalacaksınız. O ilgili rivayetlerin Allah'ın Resulüne o çağdaki en yakın iletim kanalı olarak. Dolayısıyla size yönlenecek hadis talipleri. Eğer 40-45 vefat ettiyseniz o topladıklarınızla beraber gittiniz, hiçbir hadis kitabında da adınız bile geçmez. Çünkü sizden hiçbir öğrenci gelip onu almaz. Daha henüz hocalarınız hayatta. Şu halde diyorlar ki hadis rivayetinde gördüğümüz şahıslar niye hepsi uzun ömürlü? Çünkü böyle bir seçici süreçten rivayetler geliyor. Yani bir kısım müsteşrikler, ya hadi birkaç kişi çok uzun ömürlü olabilir de bunların hepsi mi kardeşim uzun ömürlü yaşadı? Evet, tarihi süreç selekte etti Genç olanları buraya bırakmadı. Kuşkusuz hepsi uzun ömürlü değildi. Genç yaşta ölenler buralara giremediler. Dolayısıyla isnat zinciri de gördüğünüz ravilerin pek çoğunun uzun ömürlü kimseler olmasının böyle tabii bir arka planı var. Efendim ihtilat konusu niye hadiste bir konudur? Yani insanın hafızasındaki ileri yaş dolayısıyla oluşan bunama. Hadisçilerin niye usul konusu bu? Niye tartışılıyor? Bu hadislerin hepsi mi bulunuyor? Hadislerin çoğusu hep yaşlandığı için, yani rivayet zinciri hep yaşlılar üzerinden iletildiği için bunama hadiste bir usul konusudur. Metodoloji konusudur. Bunadığında hoca ne yapılması icap eder? İşte öğrencileri hocayı rivayetten uzaklaştıracak bir süreci başlatırlar. Çünkü o güne değin hocalarından aldıkları sağlam rivayetler artık tehdit altına girecek. Hem de hocanın kendisi bizatihi kendi adını kötüye çıkaracak. Böylece önceki rivayetlerin de kötü, bozulma şey olma ihtimali var. Yani hocanın adı kötüye çıktı mı hocanın adının her görüldüğü rivayette atılacak demektir. Bunu önlemek için hocayı bir bakıma karantinaya alarak ve yeni öğrenciyle buluşmasına fırsat vermeyerek. Anlat sen hocam diyor. O anlatıyor yine ama eski öğrencileri etrafında onu hocalığını yaşatıyorlar, kendisi anlatıyor ama artık zihin dağılmış. Görüyorlar diyelim 40 yıl anlattığı bir rivayeti artık farklı anlatıyor. Kafası dağılmış, ihtilat, bunama dediğimiz şey. Niye hadiste gündeme gelir bu konu? Çünkü demin söylediğimiz o tarihi süreçte herkes hadisin Allah'ın elçisine ulaşan en yakın kaynağını aramaktadır. Her çağda, her kuşakta bu böyle yapılmıştır. Bugün de bu anlaşılabilir bir husustur. Kimse sahabi varken gidip tabiinden rivayeti almaz. Yani Abdullah bin Ömer hala hayatta, siz gidip Nafi'den rivayeti alır mısınız? Nafi size diyecek ki bana Abdullah bin Ömer anlattı. Allah'ın Resulü'nü de şöyle görmüş. Gideyim Abdullah bin Ömer radıyallahu anh hayatta. O bana desin ki Allah'ın Resulü'nü de gördüm. Böylece ben de kendimi daha yakın hissedeyim. İşte her kuşak bu yakınlığı aradığından uzun süre hayatta kalanlar sonraki neslin isnadında kendisine yer bulabilmiş.
Hocam yine de böyle güzel ve ciddi çalışma Müslümanlardan başkasında yok galiba. Tarihte.
Yani isnat yoklaması ve bunun bilgi ilişiğinde düzenli bir şekilde kayıt altına alınarak sonraki kuşaklara aktarılması. Bu isnat dediğimiz bu olağanüstü devasa network'un içerisinde binlerce ravinin rol aldığı bu muazzam yapının nesilden nesile, kuşaktan kuşağa aktarıldığı bu boyutta bir şey yok diyorlar. Ama yani isnadın böyle primer biçimde örnekleri, işte ben şundan duydum, belki Yahudi geleneğinde böyle bir iki kişilik, İşte falancadan duydum anlatıyordu. Bunu adam isnat sayıyor. Bir kişiden bahsediyor. Halbuki bizde zinciri oluşturduğunuz zaman İbn-i İbban'ın çoğu rivayetlerinde görürsünüz. Ben isnadı okurken ne kadar uzadı diyenleriniz oluyor. 9 kişi üzerinden ulaştığını görebiliyorsunuz. Yani 9 kuşak ardı ardına, ki bunlar her biri de bir kuşaklık değil, uzun ömürlü kimseler olduğundan raviler zaman bakımından böyle 60 seneyi değil 80-90 seneyi açarlar isnattaki. Bu haliyle, bu biçimiyle, bu boyutuyla başka bir ümmette yok. Ama bu neden kaynaklanıyor derseniz, bu bilgiye yönelik rasyonel bakış açısından kaynaklanıyor. Yani olsun da ne olursa olsun diyen bir ümmet değil. Allah'ın elçisinin ümmeti bilgiyi sorgulayan, akleden ve İkna olma süreçlerini takip eden bir ümmet. Gelen herhangi bir haberi Kur'an emri ile اِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئِنْ فَتَبَيَّنُوا. Yani fasık bir kimsenin dahi getireceği haberi araştıran, efendime söyleyeyim, kaldırıp atmayan, iyi fazileti bilinen kimsenin getirdiği haberi dahi başkaları üzerinden doğrulayan, onun zaptını, yani kişi salih bir kimse olabilir ama, salih kimsedir ama bilgiyi zihninde tutma ve aktarma süreçlerinde sorunları olabilir. Hafızası bu manada zayıf olabilir. Dolayısıyla bu bir ehliyet gerektiriyor. Bu ehliyeti ciddiyetle ele alan ve bir yönteme ve sisteme doğru evrilmesine, kuşaktan kuşağa, kolektif bir çaba içerisinde imkan sağlayan başka bir ümmet yok. Dolayısıyla hadis ilmi bu manada rasyonel bir ilimdir, sorgulayan bir ilimdir. Kişilerin gerek biyografik bilgilerini, gerek isnat zincirini, kendi içerisindeki tutarlılığını nokta nokta, düğüm düğüm sorgulayan, Allah'ın elçisine her izafe edilmiş rivayeti öyle gözü körüne, gözü kapalı kabullenmeyen bir yaklaşım. Dolayısıyla hadis ilmi böylece ortaya çıkmıştır.
Öyle mi? Yani yazım sonunda başlamıştı ama sonra.
Bir dönem, ilk dönemler Allah'ın elçisinden duyma dönemi sözlü, sahabeden sonraki neslin duyma süreci de tamamına yakını sözlü. Bir sonraki kuşakta yazı başlıyor. Birileri size bazı sahabelerin de yazdıklarını söyleyebilir. Bunlar sayı itibariyle çok sınırlı sayıda. Çok, yani dolayısıyla genel itibariyle sahabe radıyallahu anhum kulaktan duyarak hafızalarında kalan manayı bir sonraki nesle aktardılar. Onlar da aynı şeyi yaptılar. Bir sonraki nesle kalan manayı aktardılar. Yazım evresi işte 1. Hicri yüzyılın sonlarına doğru şey yaptı. Çünkü yazım yasağı söz konusuydu. Ha, bunu niye böyle yaptılar derseniz, Allah'ın Resulü kendisinden Kur'an dışında herhangi bir şeyin yazılmamasını net ifadelerle resmi bir ağızdan Bizantiye kendisi çok keskin bir şekilde hükme bağladı. Bir iki kişi özel istisna vermiş diye gelen rivayetler kabul ettiğimiz takdirde dahi bunları o kişilerle ilgili özel bir istisna olarak görmeliyiz. Yaygın değil yani. Herkes Allah'ın Resulü ne diyordu diye not tutuyor bir halde değiller. Sadece ki insanlar yazdırırlarsa eğer kendilerine Kur'an ayetlerini yazılı olarak alıyorlar. O da böyle herkes bütün bir Kur'an'ı değil, parça parça insanlar Kur'an ediniyorlar. Tabii tamamını edinmeye çalışan meraklı ve hafız kimseler de var. Ama ortalıkta yazılı olan bir şey varsa Kur'an diye biliniyor. Rivayet yazılmıyor.
Ama hocam Kur'an-ı Kerim ayetleri toplanmış bir araya getirmiş. Mustafa haline getirmiş. Artık Kur'an'ın ne olduğu anlaşılmış. Bundan sonraki bu hadisi toplayana niye yazmamışlar? Yani,
İşte Kur'an toplandıktan, Kur'an çoğaltıldıktan, Kur'an artık iyice yerleştikten sonra hadis üzerindeki yazım yasağını da alimler tartışmaya başlamışlar. Yani bu yazım yasağını demişler, bu gerekçeyleydi muhtemelen demişler. Çünkü Allah'ın Resulü gerekçe de ifade etmiyor. Yani Kur'an'a karışır, yazmayın benim sözlerimi, böyle bir gerekçelendirerek söylemiyor. لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın. وَمَنْ كَتَبَهُ فَلْيُمْحِي Kim ki yazmışsa onu siliversin diye açık bir ifadesi var. Dolayısıyla gerekçe de olmadığı için, yani bu gerekçeyi sunanlar da tereddüt etmişler yani. Acaba başka bir nedenle mi yazdırmadı? Yani gerekçeyi siz koyup sonra o gerekçe dolayısıyla da yazım yasağını kaldırıyorsunuz. Çoğu sahabi buna yanaşmamış. Sahabe döneminde Allah'ın Resulü'nden sonra mesela Ebu Hureyre'den söylediklerini yazmaya çalışanlar varmış. Gözleri de ileri yaşından dolayı Ebu Hureyre gözleri de görmüyor. Gelip birileri kulağına fısıldıyormuş. Dinleyenler arasında yazan var. Dediler mi Ebu Hureyre hemen kalkıyormuş. Kızıyormuş. Yani bunu haram kabul ediyor. Allah'ın Resulü yasakladı. Kızıyormuş, o meclisten kalkıyormuş.
Kur'an'dan başkasını kabul etmeyen bir sınıf var şimdi. Bunlar acaba buna mı dayanıyorlar?
Yani bunu da tabii kullanabiliyorlar. Bu bunu işte Allah'ın Resulü bu manada şey olsaydı, önemi olsaydı yazdırırdı, kendisi kayıt altına alırdı diye. Fakat kararttıkları başka bir nokta var. Allah'ın elçisi aleyhissalatü vesselam söylediklerinin bellenmesini, paylaşılmasını, aktarılmasını özendiriyor. Burada bir sorun yok. Burada bir problem yok. Kendisinden öğrenileni gerek ameli planda pratik olarak namaz kılma, oruç tutma veya kendisinden sözlü olarak duyulanı, yani hem görüleni, müşahede edileni, hem kendisinden sözel olarak duyulanı müminlerin kendi aralarında paylaşmalarını, birbirlerine öğretmelerini, gelen heyetlere mesela Allah'ın elçisi namaz kılmayı öğretir, oruç tutmayı öğretir yahut suffada kaldıkları sürece bunu diğer sahabilerden öğrenirlerdi ve götürüp yine kendileri kendi yurtlarında insanlara aktarırlardı. Bu zaten tabii bir süreçtir. Yani bir muallim var ortada, Allah'tan gelen vahyi hem kendisine tatbik eden, yaşayan, hem bunu örnekleyen. Çünkü kendisi sorumluluk dışı değil ki. Ha, ben getirdim, sizi bir şekilde başınızın çaresine bakın. Ben sorumlu değilim, ben namaz kılmakla. Buradaki öyle olsa o zaman derdik ki ortada bir bunu yapacak ilk kimse yok. Halbuki kendisi de aynı emirlerle sorumlu. Dolayısıyla kendisinde bunu tatbik etmiş olmalı. Hazır emri getiren kimse hem de kendisinde bunu tatbik ediyorsa doğal olarak ilk örnektir. Bunun aksini söylemek, ben işte ulaike kel enami belhum adal kabilinden, hayvanımsı türden bir şeyim demektir yani. Çünkü namaz emrini size getiriyor Kur'an ile. Kendisi de bununla mükellef. Doğal olarak hele bir kılsın da görelim dersiniz yani, değil mi? O da memur bununla. Ve kıldığında da gördüler. Dolayısıyla bu örneklik sadece Kur'an'ın bahsettiği, kayıt altına aldığı bir örneklik değil. Aklın da gerektirdiği bir örnek. Zorunlu. Akıl bunu zorunlu olarak gerektirmektedir. Bunun aksini düşünmek akıl dışı yaklaşımlara ne denirse o türden bir şey olur. Dolayısıyla da Allah'ın elçisindeki bu örneklik halini elbette ki paylaştılar. Aynı şehir içerisinde bile mesela namaza diyelim ki Hazreti Ömer diyor ki biraz kenar mahalledeydim. Komşumla nöbetleşe gidiyorduk. O geldiği gün akşam ben gider kapısını çalar. Ne oldu bugün? Diye olup biteni dinlerdin. İşte sana rivayet aktarımda bulunuyor. Bugün şöyle bir şey oldu. Veya Allah'ın elçisi şöyle bir şey dedi. Veya şöyle bir Kur'an ayeti nazil oldu. Diye aktarıla duran süreci Allah'ın elçisi tıkamamış. Aman benden gördüğünüzü anlatmayın sakın kimseye. Sonra milletin eline bir de benden gördüğünüz şeyler geçer Kur'an'ın yanı sıra. Öyle olsun ki bizden sonraki nesil hiç bizi bilmesin. Aman ha, biz ne yaptık, nasıl namaz kıldık, nasıl oruç tuttuk. Onlar böyle sadece Kur'an'la karşı karşıya kalsınlar dercesine bir ekol, bir anlayış. Bu biraz ya iptidai olmalarından kaynaklanan, biraz sathi yaklaşımlarından kaynaklanan, hadis ilminden yoksun olmalarından kaynaklanan bir süreç. İleride Kur'an'dan sonra öğrenirlerse Allah'ın elçisinin uygulamalarını, bu yanılgıdan kurtulabilirler. Yahut maksatlı belli ideolojik çevrelerin belki körüklediği, o kadarını bilemem. Ama Allah'ın bana nasip ettiği akletmeyle Resul'deki örnekliği dinin bir parçası sayılır. Ve bu Kur'an ayetiyle de sabit bir durumdur. Aklım da bana bunu böylece zorunlu olarak hissettiriyor. Peki, bir sonraki rivayetteyiz.
Okumadık.
1469 nolu hadis. Haddesena Abdullah ibn Muhammed. Bize Abdullah bin Muhammed anlattı. Bu hususta çok meyil geliyor da bazen de çok canım sıkılıyor. Konu açıldığında da o yüzden belki biraz rahatsız oluyorum. Adam yazıyor mesela. Uzun uzun yazıyor. Şöyle şöyle yazıyor. İşte ayetler de şey yapıyor. Artık şöyle cevap veriyorum. Diyorum ki sen niye bu kadar yazdın? Senin yazdıkların ne bunlar? İşte bak şu ayette böyle diyordu, o zaman şöyle yapılması gerekti bilmem ne. Niye bu açıklamalar yapıyorsun ki? Senin açıklamalarını, o zaman sadece ayetleri yaz bana gönder yeter yani. Niye sonra oturuyorsun bunu yazıyorsun, paylaşıyorsun? Hatta görüntü çekiyorsun. Tamam zaten ayetler günübirlik birer ayet yaz çek git. Ne? Niye aç? Sen kendinde açıklama, onunla ilgili yazı yazma, hatta gösterisini yapma, şöyle yapılacak, bilmem ne yapılacak diye örnekleme hakkı görüyorsun da o hadsiz halinle zurnanın son deliği bile sayılmayacak. Ben veya o fark etmez. Bizim Allah'ın elçisine nazaran konumumuz nedir ki? Kur'an vahiyini kendi dudaklarından duyduk bu elçinin. Dolayısıyla nasıl namaz kıldığıyla, nasıl ayetteki geçen namazla ya geçen herhangi bir konuyla ilgili Kur'an'dan artı tek kelime bile söyleyecek olsa buyur Allah'ın Resulü söylesin. Sen bana gönderdiğin koca A4 sayfasında ayet olarak 4 satır, 3 satır ayet var. Diğerlerine niye gerek gördün bunları söylemeye? Madem meramını o ayetler bana aktarıyordu, o ayetleri gönderseydin sadece. Sen artı konuşmaya başlıyorsun da Allah'ın elçisi, o zaman biz artı biri konuşacaksa, dinleyeceksek kusura bakma Allah'ın elçisini dinleyeceğim. Sen kim oluyorsun? أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا وَأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.